Hayırlı günler A9 izleyicileri. Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Evren Hocam, Önder Hocam, Serdar Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden i̇nşallah. Ve ahir zamandan bahsedeceğiz hocam. İlk olarak ben Kur'an mucizeleriyle başlamak istiyorum.
İnşallah.
Kur'an'ın günümüzdeki birebir bilim ve teknolojinin de gelişmesiyle birebir örtüştüğünü görüyoruz. Daha doğrusu bilim ve teknolojinin de birebir Kur'an'ı ispat ettiğini görüyoruz. Son yüzyıllarda biliyoruz ki hani teknoloji inanılmaz derecede gelişme gösterdi. Bunlar da bize bazı gerçekleri, göremediğimiz gerçekleri gösterdi aslında. Oysa baktığımız zaman 1400 sene önce, 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsinden bize detaylı olarak bahsediliyordu. Tıpın da gelişmesiyle ilgili bugün bir şey aktarmak istiyorum. İnşallah. Kemik erimesi, herkesin şu anda hani bazı ileri yaştan sonra insanların rahatsızlığı olarak bilinen kemik erimesinden biraz bahsetmek istiyorum. Kur'an'da nasıl geçtiğinden biraz aktaralım izleyicilerimize. Bir ayette şöyle bulunmaktadır. Şeytandan Allah'a sınırım. Demişti ki Rabbim şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş yaşlılık aleviyle tutuştu. Ben sana dua etmekle mutsuz oldum. Olmadım. Meryem suresi 4. ayette. Meryem suresinin 4. ayetinde geçen veyene kelimesi gevşedi, zayıf düştü, yetersiz kaldı anlamlarına gelir. Bu ayette yaşlılıkla birlikte kemikte olan değişimi tarif etmek için kullanılan kelime son derece hikmetlidir. Ancak günümüz teknolojisiyle detaylı ölçümleri yapılabilen kemik taramaları, kemik erimesi olarak bilinen hastalığın görüntülenmesini mümkün kıldı. Tıpta osteoporoz olarak tanımlanan bu hastalık, kemiklerin kütle kaybetmesine yol açan kemik metabolizması hastalığıdır. 40 yaş civarında kemik kütlesi yavaş yavaş azalmaya başlar. Daha çok yaşlılarda görülen ve kemik dokusunun yoğunluğunun azalmasıyla ortaya çıkan bu hastalık, ileri düzeylere geldiğinde kemiklerin kolayla kırılabilmesine neden olur. Röntgen ışınlarının dahi 1890'larda keşfettiği düşünülürse, geçmişte kemiklerle ilgili bir tespitte bulunmanın zorluğu daha iyi anlaşılır. Kur'an'da asırlar öncesinden günümüz tıp bilgilerini destekleyen tespitlerin yer alması, Kur'an'ın Allah katından olduğunun açık göstergelerinden biridir. Evet, gerçekten de bu şekilde Kur'an'ın bize mucizelerini biz her gün aktarmaya çalışıyoruz. Tıpın da gelişmesiyle görüyoruz ki hani bilimde çok büyük yerler kat etti diye düşünülen yerler, oysa hepsi Kur'an'da 1400 sene önce yer almış. İşte şu anda diyoruz işte günümüzde tıp çok gelişti, işte bilim çok gelişti, coğrafi alanlar, demografi, her şey çok gelişti diyoruz. Ama bunların 1400 sene önce Kur'an'da yazması da gerçekten Allah'ın sözü olduğunu ve Kur'an'ın bir mucize olduğunu insanlar için göstergesi. Bunu da bilim ve teknolojiyle de birebir destekliyor. Yani söylendiği gibi bilimin Kur'an dışı değil, Kur'an'ın da içinde aldığı, yani Kur'an'ın da içinde bilimin olduğu. Zaten Allah insanlara bilmeyi, araştırmayı emrediyor. Kur'an'ın da içinde olduğunu görüyoruz. Hiçbir şekilde birbiriyle zıt değil, tamamen örtüşür şekilde. Kur'an mucizesiydi inşallah.
Hepimiz yaşlanacağız arkadaşlar. Bir kere hiç kimse bunu unutmasın. Yani insan orta yaşlarda, gençliğinde, kendini böyle çok sağlıklı, çok zinde, çok güçlü hissettiği dönemlerde, ki aslında bu dönem çok kısa sürer insan ömründe, ama insana nedense uzun gibi gelir. Hiçbir zaman yaşlanmayacak, hiçbir zaman sağlığını kaybetmeyecek, hiçbir zaman gücü elden gitmeyecek, vücudu eskimeyecek zanneder. Böyle bir zanla yaşar. Aslında öyle olacağını bilir ama bunu düşünmemeye gayret sarf eder. Bu yönde bir çabası olur. Tabii imani yönden zaafı olan veya iman etmeyen kişilerde daha çok bu hastalık görülüyor. Hakikaten bir hastalıktır. Yani bir kere mesela burada oturan herkes, işte bizi şu an izleyen herkes veya izlemeyen herkes 100 yıl ortalamasında ölecek. Yani hiç kimse kalmayacak. Şu anda bizi izleyen, izlemeyen herkes için söylüyorum. Ama bundan önce, ölümden önce Cenab-ı Allah bize ölümün varlığını hatırlatıyor. Mesela hasta oluyoruz. Ne bileyim, bir çok sağlıklı hissettiğimiz bir anda kendimizi. Küçücük bir mikrop, yani gözle bile görülmeyen bir virüs, değil mi? Hayatımızı elimizden alınmasına vesile olabiliyor mesela. Veya yataklara yatıyoruz mesela, ateşler içinde kıvranıyoruz. Bak, o hale gelince insan hiçbir şey düşünmez. Ne dünyevi beklentiler, ne menfaatler, ne çıkarlar. Hemen kendine döner, içine döner. İçine döndüğünde de Cenab-ı Allah'ı bulur. Bak, hasta olan herkese bakın, Allah der. İnansın, inanmasın. Cenab-ı Allah dua eder. Ya bana şifa ver, beni iyileştirecek olan sensin. Bu ilaçlar değil, bunlar sebeptir diye dua eder. Şimdi hal böyleyken insan kendini güçlü, sağlıklı ve özellikle genç yaşında olduğu vakit Cenab-ı Allah unutmayacak. Çünkü o olmaz. O gençliği, o sağlığı, o gücü, o kuvveti, o kudreti veren de Cenab-ı Allah'tır. Alacak olan da Cenab-ı Allah'tır. Küçücük bir şey vesile eder. Çok çok küçük. Yani mikrop gözle görülmez, virüs gözle görülmez. Alıverir. Şimdi mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin gençlik ve ölümle ilgili çok güzel tefekkürleri var. Şöyle buyuruyor, diyor ki mesela diyor geçmişle ilgili sinemalar yapılır diyor. Geçmiş gösterilir diyor. İnsanlar seyreder, bakarlar diyor, geçmişte böyle olmuş derler diyor en fazla. Ama diyor 50 sene sonrasını gösteren bir sinema yapılmış olsaydı diyor, insan onu seyreder ve ondan sonra geçmişte yaptığı hatalar, efendim iffetsizlikler, işte ne bileyim sefahat, böyle rahat bir hayat veya Cenab-ı Allah'ı unutmanın, gerekliliklerini yerine getirmemenin verdiği bir teessüf olur, üzüntü olur. Hemen kendini toparlar. Çünkü 50 yıl sonra böyle olmayacağını görür diyor. İşte Ender hocamın anlattığı gibi kemiklerden başlayan, sonra bütün vücudu saran, her yeri değil mi böyle kırışan, efendim yumuşayan, böyle sevimli bir efendim dede veya nini haline geliyor insan. Bel bükülür mesela, evet. Değil mi? Kemik şey,
yer çekimine kaynaklı.
Tabii iki büklüm hale geliyor insan. Şimdi bu hale gelene kadar eğer o kişi Allah yolunda mücadele ettiyse, Cenab-ı Allah'ı unutmadıysa, ibadetlerini en güzel şekillerine getirip böyle insanlara sevgiyle, şefkatle, merhametle, hüsnü zanla bakmış ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine bağlı kalmış olarak ömrünü geçirirse, ki bu en güzel modeldir, en güzel, en rahat modeldir, o zaman o yaşlılık bir güzellik oluyor. Hatta çevresinde de bir güzellik oluyor. Çünkü Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin güzel bir tefekkürü var. Bir kadının yaşlılığını görüyor. Hatta bir kadın değil, Eskişehir Hapishanesi'nde yanlış hatırlamıyorsam. Genç kızları izliyor hapishane penceresinden. Bahçede oynuyor kızlar. Onlara şöyle nazar ettim diyor. Baktım ve diyor önüme diyor bir perde açıldı diyor. Onların 50 yıl sonraki halleri bana göründü diyor o kızların. Bir de baktım ki diyor yarısından fazlası diyor kabirde diyor, mezar toprağın altında çürümüşler diyor. Kalanlar da diyor geçmişte yapmış oldukları işte hatalar, eksikliklerden dolayı elemler içinde, üzüntüler içinde ve yaşlandıkları için çevreleri tarafından da hoş görülmüyorlar, iyi muamele edilmiyorlar. Çok sıkıntılı bir hayatları var diyor. Ama iman eden biri olursa o kişi çevresinden yaşlandığında hürmet görür, saygı görür, hizmet görür. Onu herkes baş tacı eder. Şimdi mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri yine güzel bir şeyi var, benzetmesi var. Diyor ki ölümle ilgili, ben diyor eskiden diyor ölümden korkardım diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri, ama gördüm ki deyip devam ediyor. En evvel beni çok korkutan ölüm, yüzüne baktım ve gördüm ki ölüm ehli iman için bir terhistir. Yani güzelliktir. Yani dünyadan artık ayrılış. Ecel terhis tezkeresidir. Bir tebdili mekandır. Yer değiştirmedir sadece. Bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesi ve kapısıdır. Yani sonsuz hayatın kapısına gelir insan ölünce diyor. Zindanı dünyadan, bakın dünyayı zindana benzetiyor. Yani cennetin yanında tabii zor bir yerdir, eksik bir yerdir dünya. Zindanı dünyadan çıkmak ve bağıstanı cinana bir uçmaktır. Cennete geçiştir. Hizmetinin ücretini almak için, işte az önce anlattık değil mi? Cenab-ı Allah'ın yolunda hizmet edeceksin. Cenab-ı Allah sana sağlık verdiği dönemde de ayırt etmeden hizmetin ücretini almak için huzur-u rahmana girmeye bir nöbettir ve dar-ı saadete, yani saadet kapısına girmeye bir davettir ölüm diye kati anladığımdan, kesin olarak anladım, ölümü ve mevti sevmeye başladım diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. İnsan bir kere Cenab-ı Allah'ın ona ölümü hatırlattığı olayları görmezlikten gelmeyecek ve hep kendi üzerine de konduracak. Yani ben bir gün yaşlanacağım. Evet, evet. Bir kere bu kesin. Yaşlanmadan da ölebilirim. Bu da mümkün. Yaşlılıktan sonra zaten öleceğim. Bu da kesin. Onun için böyle dünyaya bağlanma, onun peşinden koşma. Hırslar peşinden koşma özellikle. Hatta tutku meydana getirmesi dünyanın doğru olmaz. Tutku sadece Cenab-ı Allah'a olur inşallah.
Hocam mesela sürekli söylüyoruz. Şimdi az önce de çok güzel anlattınız. Mesela diyoruz ki işte belli bir yaşa gelmeden insanlar ölümden bahsetmiyorlar, bakıyoruz değil mi? Yani öyle 20'li 30'lu 40'lı yaşlarda ya ölümden konusu açılınca böyle tatsız konuları şimdi mi konuşacağız? İşte bunlar hani ölüm tatsızlık olarak aktarılıyor insanlara. Çünkü dünya hayatı tatlı gibi gördükleri için ahireti tatlı olarak görmüyorlar da onu o şekilde düşünmüyorlar. Ölüp hani bu tatlı hayata son bulacaklar diye düşünüyorlar. Belli bir yaşa gelmelerini bekliyorlar. İşte belli bir yaşım gelsin, ondan sonra nasıl olsa yapacağımı yaparım. İşte neden bunu yapmıyorsun? Hani Allah yolunda yapmıyorsun. Yani şimdi daha gencim, yaşlanınca yaparım. Ama acaba o yaşa kadar yaşayacak mısın? O var. Bir de öyle düşündüğün zaman, öyle ibadet ettiğin zaman onun da pek bir anlamı yok. Çünkü bir nasıl diyeyim, hani bir çıkar var sonuçta orada. Bir çıkar elde etmek için onu yapıyorsunuz. İşte insanlar mesela ölümden bahsetmemesi, onu görmezden gelmesi dünyanın tatlı şeylerine kapılıp gitmekten kaynaklanıyor. Oysa bunun içinde gerçeğin olduğunu, yani ölümün de bir gerçek olduğunu ve bunun da konuşulması gereken bir şey olduğunu. Evet. İşte insanların arasında hani bunun kötü bir şey olarak değil de, çünkü hep ölümden bahsedince ölüm gelecek diye insanlarda bir izlenim olduğu için kapatıyorlar. Oysa hani herkes zaten kaderi neyse o şekilde ölecek. Hani biz konuştuk diye erken öleceğiz diye ya da konuşmadık diye geç öleceğiz diye hiçbir şey yok. Kaide yok yani.
İnşallah.
O yüzden dolayı yani insanlar bu kapılma gidip yanlış şeyler yapar.
Evet. Şu çok önemli. Bu Ender'in anlattığı önemli bir konu. Hakikaten kimin yanında ölümden bahsetsen ya kapa şu konuyu, çok tatsız şimdi. Nereden çıkardın bunu derler. Hakikaten çok yaygındır bu. O işte hani bu sağda solda hocamıza diyorlar ya aşağı, işte hani ne alakası var kardeşim evrimden bahsediyorsunuz böyle. Yani bize diyorlar kardeşim derim, bize diyorlar. İşte hep evrimi anlatıyorsunuz, işte materyalizmi anlatıyorsunuz, Darwinizmi anlatıyorsunuz. Bunun etkisi işte o. İnsanlar ölümden niye korkuyor? Çünkü bitecek. Öyle zannediyorlar. Yani toprak olup gideceğiz diyor. İstemez ki insan toprak olup gitmeyi. Yani yok olmayı istemez insan. Mesela sevgisinin yok olmasını istemez. Yani biz değil mi? Şimdi burada bir muhabbetimiz var. Niye bitsin bu muhabbet? Bu sevgi niye bitsin? Neden sonsuza dek devam etmesin? Değil mi? Yani mesela vefa, sadakat. Mesela bu niye bitsin ki? Yardımlaşma niye bitsin? Beraber olma, sohbet etme niye bitsin? Değil mi? Bu aslında insanlar bundan korkuyor. Yani ölümün kendisinden değil. Bunlar bitiyor. Mesela sevdiklerini bir daha göremeyecek. İnsanlar bundan korkuyor aslında.
Evet.
Yani ölümden değil. Ama işte o materyalist kafa, Darwinist kafa, evrimci kafa insanlara bunu telkin etti. İnsanlar ölümü son olarak görüyorlar. Halbuki Üstad diyor ki, Bediüzzaman Hazretleri, sen diyor, bak kime sorsan gençliği, genç kalmak istiyor değil mi? Hatta onlara sorsan diyor Cenab-ı Allah, şeytan Allah'sını 1000 yıl yaşamak isterler diyor. O 1000 yıl ama yaşlı değil, genç yaşamak isteyen insan değil mi? Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, sen diyor baki olan gençliği istiyorsun değil mi diyor, genç kalmak istiyorsun. Cenab-ı Allah sana ahirette gençlik veriyor diyor baki. Yaşlılık yok ya şeyde, cennette. Hep genç olacaksın diyor. Neden o zaman istemiyorsun diyor ahireti. Veya mesela ahiretin hatırlatılmasını çocuklara, gençlere, böyle şımarık tiplere ve ihtiyarlara çok büyük fayda getirdiğini söylüyor. Şimdi konu ihtiyarlıkla ilgili olduğu için o kısmını okuyacağım. Diyor ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri, ihtiyarlara der, senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimi bir uhrevi saadet ve taze, baki bir gençlik seni bekliyorlar diyor ihtiyara. Onları kazanmaya çalış der ve ağlamasını gülmeye çevirir diyor yaşlı olan insanlar. Yani ahireti hatırlatmak şifadır. Bak ağlayanı güldürür. Kafası beş karış, aklı beş karış havada olanı aklını imanla başına almasına vesile olur. Güzel bir şeydir. Tabii ölümden maşallah bahsetmek, ahiretten bahsetmek inşallah.
Tabii yani insanlar bir araya geldiğinde, ölüm hatırlatıldığında mutsuz oluyorlar. Halbuki Serdar Hocam'ın dediği gibi daha da neşeli olması gerekiyor. Çünkü asıl olanın Kur'an'da bildirildiği üzere değil mi? Gerçek mutluluğu, sevginin yaşandığını biz Allah ayette bizlere gösteriyor inşallah. Acizlerle dolu dünya hakikaten de. Biz bunu görüyoruz. Yani hastalandığımızda, Yani her şeyde yani adım attığımızda biz bu acizleri üstümüzde yaşıyoruz. Allah şöyle buyuruyor Şuara suresi 36. ayette, şeytandan Allah'a sığınırım. Size verilen herhangi bir şey dünya hayatının metaı, kısa süreli faydalanmasıdır. Allah katında olan ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Bu da iman edip Rablerine tevekkül edenler içindir. Şimdi ayette de çok açık anlıyoruz. Yani kısa süreli faydalanma diyor Allah. Yani dünyanın en zengini de olsa, en fakiri de olmuş olsa, orta halli de olmuş olsa ve Allah veriyor o nimeti. Ve üzerimizde bulunan her şeyde, duyma, görme, koku alma, her şey, bütün nimetler. Ahirette olan ise daha uzun süreli olduğunu zaten anlamış oluyoruz çok açık olarak. Allah bizden sadece çok şükretmemizi istiyor inşallah. Allah iman edip tevekkül etmemizi istiyor. Onun dışında inşallah çok mutlu bir hayatı Allah veriyor imanla birlikte inşallah.
Ahiretin hatırlatılması demiştim az önce. Diğer çoluğa çocuğa da hani bu çok faydalıdır. Doğru bir davranıştır. Onu da söyleyelim izleyicilerimize. Çocuklara der, cennet var. Haylazlığı bırak. Kur'an dersiyle temkin verir diyor çocuklara. Gençlere der, cehennem var. Sarhoşluğu bırak. Aklı başlarına getirir. Zalime der, şiddetli azap var, tokat yiyeceksin. Adaletle başını eğdirir. İşte ahireti hatırlatma, ölümü hatırlatma nasıl güzellik meydana getiriyormuş, nasıl insanı terbiye ediyormuş, güzel ahlakla yapıyormuş değil mi? Mülayim yapıyormuş, sevecen yapıyormuş. Görüyoruz üstadın verdiği örnekleri inşallah.
Maşallah.
Şimdi herhalde bahsettiğimiz bu konuyla ilgili güzel de bir videomuz var. Dünya hayatının geçiciliğiyle ilgili herhalde. Onu izleyelim inşallah.
Şimdi derin bir nefes alın. Kim bilir, belki de bu dünyada alacağınız son nefes olacak. Çünkü her insan için kaçınılmaz olan ölümün size hangi anda geleceğini bilmiyorsunuz. Peki ansızın muhtemelen de hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkacak ve geri dönüşü de kesinlikle olmayan bu olay için hazırlık yaptınız mı? Yaklaşık 100 yıl sonra şu anda yeryüzündeki insanların hemen hemen hepsi ölmüş olacak. Ve bu insanlara tanıdığınız, bildiğiniz, sevdiğiniz ve sevmediğiniz bütün insanlar ve onlarla birlikte siz de dahil olacaksınız. Çünkü kolunuzdaki veya duvardaki saatin her vuruşu sizi öleceğiniz ana biraz daha yaklaştırır. Bu filmi izleyen her insanın kaç gün, kaç saat, kaç dakika ömürlerinin kaldığı şu anda belirlidir. Ve her an bu toplam zaman sıfıra doğru geriye gider. Ve sonunda kaçınılmaz an gelir, geri sayım biter. Yıllardır atan kalbiniz durur. Ve son nefesinizi verirsiniz. Ölüm gelir. Ölümle birlikte insanın sonsuza kadar sürecek olan gerçek yaşamı başlar. Her insan ölümün ardından yepyeni bir yaratılışla diriltilecek ve Allah'ın huzurunda hesap verecektir. İnsan bilmelidir ki dünya hayatındaki her şey geçicidir. Allah ise sonsuz olandır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yer üzerindeki her şey yok olucudur. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Her insanın kendi hayatı hakkında bitmek tükenmek bilmeyen planları vardır. Oysa bu planların hiçbirinin gerçekleşeceği kesin değildir. Çocukluğunuzdan beri planladığınız işe giremeyebilirsiniz. Bugün akşam yemeği için birine söz vermiş olabilirsiniz ama gidemeyebilirsiniz. Hatta bu filmi sonuna dek izleyebileceğiniz dahi kesin değildir. Dünyada gerçekleşeceği kesin olan tek bir gerçek vardır. Ölüm. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır, sonra bize döndürüleceksiniz. Yıllarca çalışıp çabalayıp üniversiteye giren bir öğrenci okuluna giderken ölebilir. Ya da yeni işe giren bir kişi iş yerine giderken. Başarılı bir iş adamı gideceği yere daha çabuk ulaşmak için uçak yolculuğunu tercih edebilir. Fakat uçak düşebilir ve hayatı hiç düşünmediği şekilde son bulabilir. Birkaç saat, bir gün, bir yıl, 30 yıl ya da 70 yıl. Kesin olan bir gerçek vardır ki, sınırlı olan her şey eninde sonunda bitecektir. Ve ölüm size büyük bir ihtimalle bir dakika öncesinde ölmeyi hiç aklınızdan geçirmediğiniz bir anda gelecektir. Bu cenaze törenine katılan insan da bir gün defnedilen kişiyle aynı konumda olacaktır. Hayat kısadır ama insanın ruhu Allah'ın dilemesiyle sonsuza kadar yaşayacaktır. Sonsuzun yanında ise 60-70 senelik hayat çok kısa ve geçicidir. Gençlik yıllarında fiziksel güzelliğiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakmış şöhretler, sanatçılar, sinema yıldızları, politikacılar ve dünyadaki zengin ya da fakir istisnasız herkes öldüğünde toprağın altına yapayalnız gömülecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de teker teker yapayalnız ve yalın bir tarzda bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. Dikkat! Belki de bu film ölümünüzden önce size ölümü hatırlatmak ve ahireti düşündürmek için yapılan son uyarıdır.
Evet, maşallah işte bu vesileyle bir kez daha ölümü hatırlamış olduk. Dünya hayatının geçici olduğunu, çok kısa olduğunu, hatta Cenab-ı Allah ayetlerde buyuruyor. Ahirette sohbet ediyorlar, konuşuyorlar. Dünyada ne kadar kaldınız diye sorulduğunda bir gün, bir günün daha azı veya bir başkası diyor ki göz açıp kapayıncaya kadar diyor. Veya başka ayetlerde bir öğüt alanın öğüt alıp alabileceği kadar bir süre diyor. Yani çok kısa, göz açıp kapayınca kadar veya bir fecir vakti kadar. Çok çok kısadır dünya hayatı, öyle zannedildiği gibi uzun yıllar değildir. Tabi bu ahirette o zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor. İnsanlar uyuyorlar diyor. Ölünce uyanacaklar diyor. Ve Cenab-ı Allah da söylüyor. Asıl yurt ahirettir diyor. O zaman anlıyoruz ki dünya hayatı geçici. Zaten hocamız söylemişti, burası kurs yeri dedi. İmtihan yeri demişti. İnşallah. Bir yine bununla ilgili az önce bahsettik. Önemli bayağı. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de Allah'a iman edenlerin, ahirete iman edenler için hiçbir şeyin yok olmayacağından bahsediyor. Ama imanı olmayanların da onlar için de her şeyin yok olacağı, yani biteceği, son bulacağı, ayrılacağı sevdiklerinden bir hadisedir ölüm iman etmeyenler için. Bir örnek var, onu paylaşalım. Evet, madem Allah var ve ilmi ihata eder, elbette Adem idam, hiçlik, mahv, fena, hakikat noktasında ehli imanın dünyasında yoktur. Bak, iman edenlerin dünyasında yok olma, hiçlik, mahvolma, fenalık, idam, bunlar iman edenlerin dünyasında yok diyor. Ve kafir münkirlerin dünyaları, inkar edenlerin dünyasında ne varmış? Son varmış, ademlik diyor. Ademle, firakla ayrılık, hiçlikle, fanilikle doludur diyor onların hayatı. İşte materyalist kafa, Darwinist kafanın peşinden gidenlerin hayatında bunlar var diyor. İşte bu hakikati umumun lisanında gezen bu gelen darb-ı mesel ders verip der ki diyor, kimin için Allah var, ona her şey var ve kimin için yoksa her şey ona yoktur, hiçtir buyuruyor.
Maşallah. Buyur Akın Hocam.
Estağfurullah. Şimdi ben de şeyden bahsedeyim. Kur'an'da bize Allah insanın nasıl mutlu olabileceğini, yani en uygun yaratılışına uygun en ideal yaşantıyı bize bildirmiş. Yani bir insan ancak şu şekilde huzurlu olabiliyor. Bir, iman etmesi gerekiyor. Allah'a katıksızca iman etmesi gerekiyor, şirk koşmadan. İkincisi, Allah'ın emirlerini yerine getirmesi gerekiyor. Üçüncüsü, biraz önce bahsettiğimiz gibi sürekli ölümü düşünmesi gerekiyor. O zaman insana Allah mutluluk veriyor. Çünkü diğer türlü baktığımız zaman, yani nasıl bir mantık oluşuyor insanda? İşte ben mutlu olmak için ne yapmam gerekiyor? Sınırsız böyle her şeye saldırmam gerekiyor. Aklıma gelen işte her türlü zevki yaşamam gerekiyor. Benim neyin mutlu edeceğini düşünüyorsam onu yapmam gerekiyor diyor. Ölüm konusunda ne düşünüyorsun? Ölümü kesinlikle hiç düşünmemem gerekiyor mutlu olmamak için. Çünkü ölüm kendince, kendi kafasınca bir yok oluş olarak görüyor ölümü. Ve o yüzden onu da düşünmediğim zaman, işte dünya hayatının zevklerine de daldığım zaman tamam diyor, o zaman gerçekten mutlu olurum diyor. Ya böyle sanki çok acayip bir şey keşfetmiş gibi, böyle acayip bir uyanıkmış gibi falan da görüyor aynı zamanda kendini. Yani süper böyle saf oldu, saf durumuna düştü. Yani şeytanın oyuncağı oldu ve şeytanın da onu yani saf konumuna getirdiği çok aşikar. Çünkü o şekilde mutlu olması bir insanın mümkün değil. Zaten baktığımız zaman o tarz kişilerin psikolojik yapısına, ya böyle sürekli işte şuraya gidelim, buraya gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Ondan sonra yani tabii helal olanlar yapılabilir şeyler yani. Onda bir şey yok, gezmek ya da dolaşmak. Ama böyle artık sınırları zorlayan, böyle sınırları aşan bir yaşantı içerisine giriyorlar. Ve işte birisine söz veriyor mesela, bir arkadaşına. Başka bir arkadaşı o sırada arıyor, hemen onu bırakıyor, diğeriyle gitmeye başlıyor. Üçüncü birisi ararsa, daha fazla, daha iyi bir vakit geçireceğini düşündüğü birisi ararsa, hemen onun ona olan sözünü de bozuyor, diğeriyle bu sefer görüşmeye başlıyor. Yani böyle öyle bir yaşantıları var ki, bir de o tarz insanlara baktığımız zaman psikolojilerinin de pek yerinde olmadığını görüyoruz. Çünkü sürekli bir sinir harbi, sürekli dünyadan en fazlasını almam gerekiyor. İşte ölümü düşünmeyeceğim, işte ölürsem yok olacağım, bütün bu her şey bitecek, her şey... tabii o kendi aklınca her şey bitmeyecek çünkü her şey yeni başlayacak inşallah. Öncelerimin de dediği gibi. Böyle bir psikolojiyle bir insanın hayattan zevk alması, mutlu olması mümkün değil. Bir kere sakin olması gerekiyor inşallah. Bir oturacak, aklı başında olarak bir düşünecek, ben niye buradayım? Yani insan sadece vicdanına uyarak mutlu olabilir. Allah mutluluğu çünkü ayrı bir şey olarak yaratıyor insanda. Mesela gölgeyi yarattık diyor Allah, şeytanın Allah'ın. Güneşi ona delil kıldık buyuruyor. Demek ki gölgeyle güneşin bir alakası yok. Yani bir yerden ışık vuruyor mesela bir cisme, arkasında da gölge oluşuyor. O gölgenin o ışıkla alakası yok diyor Allah. Ben ışığı ayrı yaratırım, gölgeyi ayrı yaratırım buyuruyor. Demek ki bunu biz genel olarak çok büyük bir ilimdir, bilgidir bu. Ve insan bunu anladığı zaman yani pek çok şeyi çözebiliyor. O zaman mutluluğun da yaşanan olaylarla alakası yok. Maşallah. Yani mutluluğu Allah ayrı yaratıyor. Yaşanan olayları ayrı yaratıyor. Allah mutluluğu öyle kolay bir şekilde yaratmıyor. Yani kolay derken iman etmesi gerekiyor bir insanın. Yani ilk aklına gelen şeyi yapınca ben mutlu olurum, işte huzur bulurum falan, öyle bir şey yok. Allah dilerse mutlu olursun. Bakıyoruz mesela, işte diyor şu gece kulübüne gideceğim diyor. Ondan sonra oraya gidiyor. Sıkıntıdan patlıyor artık böyle yani. Ne yapacağını şaşırıyor.
Öbürüne gidiyor.
Öbürüne gidelim diyor. Saat 3'te öbürüne gidiyor. Ya olmuyor diyor. Halen daha kendime gelemedim diyor. Saat 5'te diğerine gidiyor. Yine olmadı diyor. Yine mutlu olamadım diyor. Sonra başka birisine gideyim derken artık böyle eve yorgun bir şekilde geliyor. Onun sinir ve stresiyle mutlu olamamanın, haz alamamanın sinir ve stresiyle İşte uyumaya çalışıyor, onu da uyuyamıyor. Yani felaket bir yaşantı olmuş oluyor insan vicdanına uymadığı zaman inşallah. Tabii şeytan size vaatler verir diyor Allah ayette. Kanmayın diyor vaatleri. Diyor ki şunu yapınca mutlu olacaksın diyor. Haydi bakalım, ona kilitleniyor kişi mesela. Üniversiteyi bitirince tamam diyor. Daha bir şey istemiyorum diyor, üniversiteyi bitireyim diyor. Üniversiteyi bitiriyor, bir bakıyor hiçbir şey olmamış. İşte şu arabayı alayım diyor. Yani Allah'a kul olmayı unutuyor. Şeytan ona unutturuyor. O arabayı almaya kilitleniyor. Tüm yaşantısı her anı mesela o arabayı almayla alakalı. Arabayı bir alıyor. Hatta bir reklamda da yapmışlar onu. Geçenlerde gördüm. İşte
çok çalışırsın, çok çalışırsın, hayal edersin, kazanırsın,
hayal edersin. Bir bakmışsın hiçbir şey yok. Aynen öyle. O en son gösterdikleri arabada da öyle bir şey olmuyor. Onu da belirtelim. Yani böyle bütün şeytan sürekli vaat veriyor. Ve ona ulaştığı zaman hayır diyor, yeni bir hedef gösteriyor, yeni bir vaat veriyor. Bu diyor senin. Sen ne yapıyorsun? 3 yılda onunla geçiriyorsun, vaat veriyor şeytan sana. 3 yıl sonra bakıyorsun yine yok, yine yok, yine yok. Bir bakmışsın 60 yaşında, bir bakmışsın ölüm gelmiş. Yaşadığın bir mutluluk var mı? Hayır, sıfır. Şeytan sürekli seni aldatmış. Neden? Çünkü iman etme, vicdanını dinlememişsin, iman etmemişsin, Kur'an'a tabi olmamışsın. Sonra da mutluluk bekliyorsun Allah'tan. Yani ben zevk yaşayayım, mutlu olayım. Öyle bir şey yok yani, öyle kolay değil Allah'ın izniyle. Allah dilerse oluyor sadece. Mesela Allah aynı zamanda bir ayette de dünya hayatını susayan onu su sanır. Bir seraba benzetiyor Allah. Yanına vardığında Allah'a bulur. Yani öyle
maşallah.
Ulaştığı zaman yani o serap gibi bir şey yani.
Maşallah.
Kesinlikle hani gördüğünde işte gördüğü şeyin onu mutlu etmesi mümkün değil. Dediğimiz gibi Allah'ın dilemesiyle oluyor. Dolayısıyla insanın mutlu olabileceği yaşantı şu: iman edecek samimi bir şekilde. Kur'an'a tabi olacak. O zaman ölümü düşünmek insana mutluluk getirir. Çünkü insan böyle hiç ölmeyecekmiş gibi düşündüğü zaman mutsuzluk başlıyor. Çünkü o zaman bakıyorsun mesela kötü bir yaşantısı varsa eğer
hep
diyor
böyle
ki abi. Hep böyle devam edecek diyor yani. Bir ölümü düşün, yarın ölme ihtimalini düşün. Mutsuz olur mu o zaman insan? Değil mi? Hiçbir mutsuzluğu kalmaz. O yüzden hani bu gerçekleri de öğrendiği zaman insanın ve yaşadığı zaman ve Allah yolunda da mücadele ettiği zaman zaten geriye bir şey kalmıyor. Allah bir mutluluk ve huzuru rapt etmişizdir diyor mesela ayette Allah. Rapt ediyor artık. Ondan sonra senin mesela başına çok kötü bir olay bile gelse dışarıdan bakıldığı zaman. Mesela biz bunun örneğini gördük. Hocamızı mesela hapishaneye aldıklarında hocamızın hapishaneden çıkarkenki görüntüleri var, resimleri var. Gülümsüyor mesela. Nasıl bir şey o zaman? Yani demek ki mutluluk, huzur, güven hepsi ayrı yaratılan şeyler. Yani hocamız mesela hapishaneye girdiğinde de mutlu. Herhangi bir sorun yok. Çünkü Allah'ın oraya bunu koyduğunu biliyor. Allah koyuyorsa buna saygısızlık yapılmaz tabii. Allah o şekilde bir takdir etmişse. Bu herkes için ve her olay için geçerli. Bir şey geliyor mesela başımıza, Allah'ın takdiri. Allah o şekilde uygun görüyor. Bizim hocamız Allah'ın kaderini nezaketle izleyin demişti. Nezaketle izlemek kalıyor geriye. O zaman da Allah bu saygıya binaen ne olay olursa olsun inşallah ayrıca bir mutluluk yaratıyor. Olayın içeriği önemli değil.
Tabii
yani.
Maşallah. Rad suresinin 26. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah dilediğine rızkı genişletir, yayar ve daraltır da. Onlar ise dünya hayatına sevindiler. Oysa ki dünya hayatı ahiretteki sınırsız mutluluk yanında geçici bir metadan başkası değildir. Elhamdülillah. Her şeyi Allah'ın yarattığını bilmek asıl mutluluğu getiriyor. Yani bir daha dirilmeyeceğiz. Her şey, başka bir ayette mealen yaklaşık söylüyorum. Her şey bu yaşantımızdan ibarettir diyorlar mesela. Evet. Öyle olduğu zaman Akın hocamın dediği gibi her şey bir saldırma. Yani sanki dünya kaçıyor ve onu yaşamak için hemen değil mi? Her şeyi tüketmeye çalışıyor. İşte Allah'ın yarattığını bilirse insan, her durumu Allah'ın bize verdiğini, her rızkı bize Allah'ın verdiğini bilir, tevekkül ederse zaten Allah mutlu bir hayat veriyor
inşallah. Ayette Allah bildiriyor zaten.
Maşallah.
İman edip salih amelde bulursanız sizi güzel bir hayatla yaşatacağım buyuruyor.
İnşallah. Mesela az önce Yaran hocanın dediğine, Akın hocam dediğine bir örnek şu var. Mesela diyelim biz doğduk, belli bir yaşa geldik. Artık etrafta bir beklentiler olmaya başlıyor değil mi? Acaba nereye okuyacak? Okudun mesela, işte üniversiteyi kazanacak mı? Kazandın, işte ne iş bulacak? İşi buldun mesela, ne zaman evlenecek? Evlendin, ne zaman çocuğu olacak? Çocuğu oldu, ne zaman onu okulda bilmem neydi? Hep bu şekilde gidiyor. Belli bir şeye geliyor. Ondan sonra artık diyor ki, hani ne yaptın diye soruyorsun. Düşün yani, hep bir amaç peşinde koştum. Yani normal şekilde hani hayat için ya da Allah yolunda ne yaptın diye soruyorsun. Bir şey bulamıyor, diyor ki ben hayatında koşturdum. Çünkü burayı gerçek gibi gördüğü için. Ya burası zaten hocamın da dediği gibi çok kısa. Yani göz açıp İnşallah. Kapayıncaya kadar diyor, süreç olarak anlatıyorlar. O kadar kısa. Çünkü burası da şey gibi düşünelim. Yani örneklemek gerekirse biz nasıl gece rüya görüyoruz, sabah kalkıyoruz. Çok kısa geliyor bize mesela. Bu hayatta bizim için öyle aynı şekilde. Tabii. Rüyadan uyanış zaten.
Tabii.
Rüyadan uyanış oluyor. Ahiret gerçek hayatımız oluyor. Bu da o yüzden bize o kadar kısa ve az gelecek.
İnşallah.
Ama sınav hayatı.
Evet inşallah. Allah bize doğru yolu Kur'an'da çok açık olarak gösteriyor. Mesela Akın hocam biraz önce dedi ki yani o tür bir hayatta yaşayan insan değil mi, güvensiz oluyor ve bir saat sonra hemen bırakıp gidebilir. Yani hiç umursamaz. Vicdan olmadığı için, Allah korkusu, Kur'an ahlakı olmadığı için sevginin özünü de bilmez. Bakın Allah bize tam doğru yolu gösteriyor inşallah ayetlerinde. Kehf suresinin 28. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Sen de sabah akşam onun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının aldatıcı süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Yani güvenlik içine Allah aldığını söylüyor. Müminlerle birlikte güvenli olduğunu söylüyor. Ve artık dünya hayatına da gözünü dikme. Yani değil mi inşallah? Çünkü dışarının hakikaten yani dünya hayatının geçici olduğunu, Allah'ı zikretmeyen insanların güvensiz olduğunu Allah bize ayetlerinde gösteriyor inşallah. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi istek ve tutkularına yani hevasına uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme diyor Allah. İşte Allah bize doğruyu Allah'ın izniyle göstermiş oluyor inşallah Kur'an ayetlerinde.
Zaten şey ortalama zaten insan yaşı 60-70 yıl.
Evet.
Bunun çoğunu uyuyarak geçiriyoruz. Tabii, çoğunu inşallah. Doğal ihtiyaç, yemek yemekte geçiriyoruz. Toru topu kalan evet. insan için evet. 3-4 yıl.
Evet.
3-4 yıl içinde ahiretteki zamanımızı yani oraya geçeceğimizi
sonsuz
hayatı tabii. tercih edemeyiz.
Tabii. Evet,
maşallah.
Elhamdülillah.
Ya mümin uyanık oluyor, uyanık gözü açık maşallah. Yani kafası da çalışıyor. Çok dikkatli oluyor ve çok akıllı oluyor. O yüzden Önder Hocam'ın dediği bu gerçeği görüp sadece görmekle kalmıyor. Ona göre de yaşıyor. Hayatını İnşallah. Ona göre düzenliyor. Bu çok önemlidir. Mesela az önce Akın'ın anlattığı konu da çok önemli. İnsan dünyada ne yaparsa yapsın tatmin olmaz. Çünkü dünya eksiktir zaten.
Evet.
Eksik yaratılmıştır.
Allah öyle yaratmıştır.
İnsanın ruhunu tatmin etmez dünya. Evet. Ama ne eder dünyada insanın ruhunu? Şeytana Allah'a sınırım. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur.
İnşallah.
Cenab-ı Allah bize bunun yöntemini, formülünü söylüyor. Kur'an'da İnşallah. Var bu. Gece kulübünde, diskoda, barda, eğlence yerinde, piknikte, işte araba daha iyi araba, ev daha iyi ev, para daha çok para, kariyer daha yüksek kariyer gibi şeylerin, yani dünya hayatının içerisinde bulunan her şey eksiktir. İnsan tatmin etmez. Hocamızın çok güzel bir tefekkürü vardı. İnsan dedi, mesela radyoda herkes yapar onu. Bir kanala basarsın, bir müzik başlar. Biraz dinlersin sonra değiştirirsin.
Ne aradın?
Yani onu beğenmezsin öbürüne basarsın. Öbür kanal öyle böyle sürekli bir kanallarda müzik arama şey evet. olur insanın. Öyle bir refleksi vardır. Herkes de olmuştur bu arabada evde. Hocamız dedi ki aslında dedi insanlar cennetteki müziği arıyorlar dedi. Hı. O arayış olur dedi.
Maşallah.
Ancak cennetteki müzik insanı tatmin eder. Ancak cennetteki hayat insanı tatmin eder. İşte o sağda solda koşuşturan, orada burada eğlence yapıp da hani... Yani eğlenmek güzeldir de o Allah'ı unutarak yapılan eğlence olmaz. Kendini tatmin etmeye gayret eden bu çaba içerisinde olan insanların hep bir yorgunlukla evlerine geri döndüklerini görüyoruz. Hep bir pişmanlıkla evlerine geri döndüklerini görüyoruz. Niye? Çünkü o tatmin burada olmuyor.
İnşallah.
Ahirette olacak o inşallah.
Çünkü abi şey, yani şimdi insanlar eğleniyor, bir yere gidiyorsun tamam. veya başka bir şey yapıyorsun. Sadece yüzler ve mekan değişiyor. Ruhun, kalbin değişmiyor. Maşallah. O yüzden Maşallah. Kalpler bir olduğu zaman ortamlar zaten güzelleşiyor. Maşallah. En kötü yerde olsan dostların olduğun zaman keyif alıyorsun, Maşallah. Yapıyorsun. Maşallah. Ortam değişiklikleri veya yani mesela bir kafede oturuyorum. Başka insanlar. Başka bir kafeye gidiyorum. Yüzler değişiyor. Ama ben yine aynı şeyi hissediyorum.
Ya, psikolojim yine aynı hissi aynı
oluyor. Psikolojim bozuk oluyor yani, çünkü.
Şöyle bir şey. Maşallah. Hocam şöyle bir şey mesela. Şöyle düşünelim. Şimdi en güzel yerdesin. Ama etrafındaki insanlara hiçbir şekilde güvenmiyorsun. Hiçbir şekilde birbirine karşı bir elektriğin, sevgin yok. Oturuyorsun. 5 dakika otur diyorsun mesela. O 5 dakika sana yıllar gibi geliyor.
Tabii.
Ama mesela şimdi burada çok güzel. Herkesin birbirine sevgisi, saygısı, işte birbirimize olan bakışımız çok güzel. Oturduğumuz zaman burada biz mesela 2 saat program yapıyorsak bize diyoruz ki ne çabuk bitti değil mi program sonunda? 5 evet, dakika gibi geliyor. Çünkü insanların birbirine olan bağı güzel.
Helam
i̇şte diyor. İnsanlar da bu şekilde yanılgıya düşüyorlar. Şimdi şöyle düşünelim mesela sevgisiz birini düşünelim. Ne almak istiyorsunuz mesela sorduk birine. İşte çok güzel bir evim olsun. Tamam verelim evini. İşte ne almak istiyorsun? Çok güzel bir arabam olsun. Tamam al arabanı. İşte ne istiyorsun? Çok param olsun. Al sana çok para diyorsun. Tek başına bu üçünü de bırakalım. Para, ev, araba. Üçünle otursun baş başa. Nereye kadar geçirebiliyor mesela? Bakıyorsun amacı yok. Yani adam diyor ki her şeyim var ama diyor
tadım tuzum yok. Niye? Çünkü sevdiği insanlarla tabii, paylaşamıyor bunu. Yani Allah yolunda zaten sevgisi yok. Burada bu şekilde paylaşmıyor. Sevdiği insanlarla da paylaşmıyor. Tek başına bencil çünkü egoist davranıyor. Bu da tat vermiyor. Oysa diğer tarafa bakıyorsunuz mesela. Hani çok fazla bir şey yok adamın ama diyor ki benim diyor ağzımın tadı var. Niye? Çünkü sevmeyi paylaşmayı biliyor. Yani elindekinin bin olması senin çok mutlu olacağın anlamına gelmez. Elinde beş vardır ama bunu paylaşıyorsundur eşit şekilde. Bu insanın içine huzur verir. Tabii. İşte Allah sevgisi de zaten bu şekilde oluyor. Yani tamam, insanlar tamam. Eğer Allah'ı gerçekten seviyorlarsa Allah'ın yarattığı müminleri de özellikle çok sever tamam. Ve hani nasıl diyorsa komşun aç yatıyorsa sen rahat yatmazsın diye. Hani sen nasıl olsa benim durumum iyi, benim keyfim iyi, her şey güzel. Ben bu şekilde devam edeyim ama herkes ne hali varsa görsün işte ben nasıl kurtardıysam o da o şekilde kurtarsın. Tamam. Olmuyor o zaman.
Zaten bir işte Allah'ın rızası yoksa gerçekten onda mutsuz olduğunu insan kendisi de hisseder ama mesela eğlendiğini, işte güzel giyindiğini, işte çok alışveriş yaptığını ya da ne bileyim yani dünya zevklerinin birçoğunun en iyisini yaptığını düşünür. Mesela o hocamız söylemişti. Allah rızasının en fazlasını gözetmek demişti değil mi asıl olan konu. Allah rızası için uyuyacaksın, Allah rızası için yemek yiyeceksin demişti. Mesela ayette Kehf suresinin 104. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerini gerçekten güzel iş yapmakta sanıyorlar diyor Allah. Yani çok açık olarak söylüyor. Yani sorsan yani yani bütün şey. Her şeyi yaşadığını zannediyor diyor. İşte güzel arabaya binip güzel yani mekanları gezip işte biraz önce konuştuğumuz konular. O onu hani güzel bir şey yapıyorken öyle zannederken Allah öyle söylemiyor inşallah. Elhamdülillah.
Hocam söylediğimiz gibi tatlı sohbet, güzel sohbet olunca bayağı zaman geçti. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.
İnşallah.
Evet kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden güzel sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Kur'an mucizelerinden başlamıştık. Hocam isterseniz Kur'an mucizelerinden devam edelim.
İnşallah. Kur'an'ın bilimsel mucizelerinden bir başka bir tane de ben bahsetmek istiyorum. İnşallah. İnsanın beyninin alın bölgesinin görevleri. Olarak Kur'an mucizemiz var inşallah. Kur'an mucizeleri hareketlerimizi yönlendiren bölge. Son yıllarda yapılan araştırmalar kafatasının ön alın bölgesinde beynin bazı faaliyetlerini yöneten bölümün bulundurulduğu gösterilmiştir. Anatomi ve Fizyolojinin Esaslar isimli kitapta bu bilgi şu şekilde geçmektedir. Hareketlerin motivasyonu, planlanma öngörüşü ve başlatılması alın loblarının ön kısmı olan ön alın bölgesinde gerçekleşir. Burası çağrışım birlik korteksinin bir bölgesidir. Kur'an'da da insanların alın bölgesine dikkat çekilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır, eğer o bu tutumuna bir son vermeyecek olursa, andolsun onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz. O yalancı günahkar olan anında. Allah, Ahlak suresinde geçen yalancı günahkar olan alın ifadesi, ile bilim adamlarının ifade ettiği bilgiler büyük bir uyum içindedir. Bilim adamlarının son 60 yıl içinde keşfettikleri bu bilgi, bilimsel gerçek Allah'ın Kur'an ayetlerinde asırlar önce insanlara haber vermektedir. 1400 yıl önce Allah Kur'an'da bütün her şeyi detaylı olarak bizlere anlatıyor, söylüyor.
Maşallah.
Biz de bunu 1400 sene sonra bilimin gerçekleşmesiyle hepimiz görüyoruz. İnsan beynini, algılamalarını yani bunların hepsi bilimsel gerçeklerle ortaya çıkacak şeyler olduğu için 1980'den sonra özellikle daha çok görmeye başladık.
Hocam zaten mesela şöyle düşünelim aslında hani anlatmak için tabir olarak hani benzetme Kur'an kitabını düşünelim mesela bilim kitaplarını koyalım üst üste, coğrafya kitaplarını koyalım üst üste, gökyüzü bilimlerini koyalım üst üste, tıbbı koyalım üst üste mesela. Ne kadar büyük bir kitap alanı kaplayacak? Hani ne kadar büyük, geniş bir çaplı olacak? Oysa Kur'an onlardan hani daha şey olarak üst üste koyduğumuz zaman daha kısa yani daha şey olarak boyut olarak az olacak ama daha fazla bilgisi var içinde baktığımız zaman. Allah her şeyi bize zaten öncesinde her şeyi 1400 sene önce bize zaten Kur'an'da belirtmiş. Biz hani bugün yaşayarak günümüzde görüyoruz bunları bilimin de gelişmesiyle, teknolojinin de gelişmesiyle. Ama baktığımız zaman da Kur'an'ın özünü incelediğimiz zaman da bütün bu bilimsel olaylara ve bütün Kur'an mucizelerine şahit oluyoruz. Bu da işte insanlar için Allah'ın insanlara vermiş olduğu çok güzel güzelliklerden bir tanesi.
Videomuz var mı?
diyorsunuz. Kalple ilgili kısa bir videomuz var, evet. Kalbin atışı 3 boyutlu animasyon olarak gösterilmiş.
Maşallah.
Bir videomuz daha var yine kalple ilgili. The circulatory system consisting of the heart, arteries, capillaries and veins is the pumping mechanism. Burada da damar ağını gösteriyor. In the heart, trickle contracts,
pushing red blood cells into hemoglobinler giriyor.
Evet, hemoglobin hücreleri dolaşımı görüyoruz burada. Yani muhteşem bir damar ağıyla bütün vücut sarılmış durumda ve en ücra köşelere kadar kan taşınıyor. Kalp kanı pompaladığı zaman bunun mutlaka ideal ayarda olması gerekiyor, bu pompalamanın.
Ve hepsi yerine bilerek gidiyor değil mi? Evet. Bakıyoruz mesela şu anda izlediğimiz zaman videoda, hani hiç şaşırmadan, bekleme yapmadan çok hızlı bir şekilde hareket ediyorlar. Hangisi evet, nereye gideceğini çok iyi bir şekilde.
O noktaya doğru ilerliyor.
Tüm vücudu bakın damar ağıyla en uçtaki hücrelere kadar artık böyle kılcal damarlar ulaşıyor.
Evet.
Ve teker teker hücreler oksijenle inşallah besleniyor.
Yanlış hatırlamıyorsam insan vücudunda 100.000 kilometre
damar
var diye.
Evet.
Damar
uzunluğu, evet, uzunluğu açtığımız zaman.
Yani normal, çok büyük bir mucize bu da.
Evet.
Mesela
maşallah.
Dünyayı normal bir kişiye verseler, bir yani fizikte bir iskelet verseler,
İp verseler
de 100 bin kilometre ipi burunun içine dola desek hepsini birbirine karman çorma yaparız. Ama Allah öyle eşsiz ve güzel yaratmış ki hepsi ayrı ayrı ince ve çok detaylı yerlere kadar gelmiş. Maşallah bu da çok
önemli. Ya, vücudumuzdaki her yere, her noktaya mesela kanın gitmesi, evet, işte hemoglobinden mesela karbondioksit alıp oksijen bırakıyorlar mesela. Hepsinin böyle bakıyoruz bir görevleri var. Kalbin de zaten çalışması muazzam bir şey. Baktığınız zaman kalbin, hani yapay kalpler bugün yapıyorlar. Hiçbir şekilde gerçeğini tutmuyor. Çünkü hareketi kısıtlıyor. Yani Allah'ın vermiş olduğu bize kalp aşırı bir şekilde hareket yapmamızı sağlayabiliyor. Yani bizim mesela koşarken de çok süratli efor sarf ederken de kalbimiz güzel şekilde çalışıyor. Uykuda yatıp dinlenirken de. Yani bu ikisi arasında da kalbimiz iki eşik arasında gidip geliyor yani çalışma olarak. Ama yapay kalp dediklerimiz belli bir şeye kadar, sadece yani yürümeye kadar, koşamıyorsunuz bile yapmasında. Yapay kalbin bugün yapılışında koşma bile yok. Sadece günlük hareketlerinizi yapabiliyorsunuz kan pompalamasıyla. O da zaten bilim adamları mesela kalbin içine o karıncıkların arasına bir motor koyuyorlar. Çünkü kalbin kendine kasılma özelliği var. Kendini sürekli kastığı için kaslar yoluyla. Yapay kalpte bu hani normal bir yapı olduğu için kasılmıyor. Bu yüzden de çift motor koyuyorlar arasına. Dış duvarlardan iterek mesela kalbe basınç yapabiliyor. Ona o da yeterli kanı pompalayamıyor. Çünkü sabit. Yani ne kadar da olsa hep aynısını pompalayabiliyor. Ve bunu, bu kalple en fazla deneylerde 5 yıl yaşanmış mesela. Daha üst sürelere çıkılamıyor. Canlılarda denenmiş zaten ilk olarak. Daha üstüne çıkılamıyor. Çünkü kan o hızda, o süreklilikte sürekli, yani bizim kalbimiz ortalama 60-70 yıl diyoruz mesela. Dakikada 60-70 kere atarak diye hesaplarsanız trilyonlarca bizim kalbimiz çarpıyor mesela.
Tabii.
Ama bunun bu şekilde çarparken hiçbir şekilde bizim kalbimiz yıpranmıyor. Hani bir hastalık, bir rahatsızlık olmadığı sürece kalbimiz gayet güzel şekilde hiç aksaklık vermeden devam ediyor. İşte evet, bu da Allah'ın insanlara vermiş olduğu mucizelerden bir tanesi. Ne kadar uğraşsak da biz buna benzer bir şey çıkartamıyoruz.
Maşallah.
Ve de şey, mesela kalbimizde şöyle bir şey de var. Bizim durumumuza göre atış hızı yükseliyor, düşüyor. Uyurken düşüyor. Normal hayatta bir farklı atıyor. Heyecanlı bir olay yaşadığımız zaman o ritim artıyor. Bu da mükemmel bir şey. Kalbin değişik.
Ve şey de çok güzel mesela, Allah'ın yarattığı kalbin elektrik üretmesi de çok güzel bir şey. Yani baktığın zaman normalde yapay kalplerde iki tane pil aracılığı yapılıyor. Birisi karın boşluğuna koyuluyor, birisi de dışarıdan radyo dalgaları alan bir verici sayesinde kalbe elektrik verip çalışıyor. Oysa baktığım zaman bizim kalbimizde elektriği kendisi üretiyor. Oysa bakalım kalbin içine. Yani elektrik kaynağı olarak hiçbir şeyimiz yok bizim. Yani biz dışarıdan hiçbir şekilde bir elektrik kaynağı almıyoruz. Yani hani
O radyo dalgalarından bahsediyoruz ya da normal şekilde elektrikli bütün cihazlarda dışarıdan bir kaynak almak zorundasınız. Yani bir prize takmak zorundayız elektriği alabilmek için. Oysa Allah insanların içinde elektriği de kendinden yaratmış ve kalbin de elektriği kendi başına zaten oluyor. O yüzden mesela bu kalp durmalarında elektroşok yapılıp elektrik veriliyor ki kalbin o elektriği kendine gelsin. Bu da başka bir mucizesi Allah'ın inşallah.
Bu konuyla ilgili şimdi söyleyince aklıma geldi. Dün zannediyorum bir filme denk geldim. Orada işte birisinin kalbini almışlar.
Aynı yerine... filmi ben de izledim. Çok komik geldi yani. Biz şimdi biliyoruz ya kalbi detayı. Evet. Onlar yapay kalpte çok süratli koşabiliyor. Yani saçma sapan bir şey yapıp insanları da yapay kalbi öyle bir şeye inandırıyorlar.
Şey hocam evet. Filmde şöyle oluyor mesela. Şimdi yapay kalbi takıyorlar. Kendi kalbi olmuyor. Ama çok hızlı bir şekilde mesela hareket ediyor. Çok hızlı koşuyor bilmem ne. Kendisi de gerektiği zaman da elektriğe vuruyor kendisine. Kalbi yine şarj ediyor. Devam ediyor. Şimdi insanlar dışarıdan fazla bakılıp bilinmediği zaman bu kadar detaylı. Biz hani bizi izleyenler çok rahat anlıyorlardır. Çünkü kalbin çok fazla detayıyla anlatıyoruz inşallah. Orada baktığı zaman da aa diyorlar acaba yapay kalp gerçekten böyle mi? Hani öyle bir şey yapıyorlar ki aşağı Allah sanki Allah'ın yarattığından daha iyiymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Oysa mümkün değil öyle bir şeyin yapılması. Hani yapay kalbi burada taksınlar biz de izleyelim. Eğer o hareketleri yapabiliyorlarsa o kadar seri yapabiliyorlarsa yani zaten diyecek bir şey yok. Mümkün değil yapamazsınız. Ama insanlara işte bu şekilde anlatıyorlar. Ondan sonra da o filmler Oscar ödülleri alıyor bilmem neler alıyor. Oysa hiçbir şeye gerek yok. Normal insan kalbini böyle film yapsalar daha büyük ödüller alırlar. Çünkü orada gerçek bir mucize var Allah'ın yarattığı.
İnşallah. Yani derin düşündüğünde inşallah o mesela o filmi yapanın da Allah olduğunu bilip Allah bizim üzerimizdeki mucizeleri hatırlatmış oluyor. Mesela canlı kanlı olarak Allah eti kullanarak bir kalp meydana getiriyor. İnsanın lüks yaşaması için ve gereken her türlü konforu Allah bize sağlamış oluyor inşallah. Sadece şükretmemiz için. Biz yerde gökte nereye baksak Allah'ın yaratma delillerini görüyoruz. Bu vücudumuzda da böyle. Canlılarda da bu şekilde. Ve mesela canlılara baktığımızda da akıl şuur olmadığı halde akıllı ve şuurlu hareketler görmüş oluyoruz. Mesela bunlardan biri iman hakikatiyle devam edelim inşallah. Kuşların V şeklinde neden uçtuklarını inceleyelim. Bu arada hocamızın kitabını da hemen orada göstermiş olalım. Hayvanlarda göç mucizesi inşallah. Onu da kardeşlerimiz okursa çok faydalı olur. V şeklinde uçuş ile enerji tasarrufu sağlıyor kuşlar. V şeklindeki uçuş esnasında en öndeki kuşlar havanın kendilerine karşı oluşturduğu direnci arkadan gelen kuşlar için daha aza indirirler. Bakın daha ilk başta başladığımızda doğada bir mücadelenin olmadığını, bir yardımlaşmanın olduğunu görmüş oluyoruz biz. İnşallah. Bu şekilde enerji tasarrufu sağlayan sürü halindeki kuşlar genellikle tek başına olan kuşlardan daha hızlı uçarlar. Toplu hareket ediyorlar ki birbirlerine yardım olsun maşallah. Bir de en öndeki kuş mesela yoruluyor çünkü rüzgarı kestiği için sonra değişiyorlar. Yani nöbetleşerek öyle bir durumları da var.
Ya şey hem aralarında bakıyorsunuz bir böyle sıralama yani eşitlik, adalet var. Bu canlılarda akıl yok, şuur yok. Adaleti nereden bilecekler değil mi? Ya da havanın mesela akım gücünü nereden bilecekler de V şeklinde gidersek bize daha güzel ivme kazandıracak ve rüzgarın faydasıyla daha fazla hareket edeceğiz. Hani daha az kanat çırpıp tabii. Daha çok yol kat edeceğiz. Bunu hayvan nasıl akıl edecek? Yani baktığın zaman tabii. Şuursuz, hani aklı olmayan canlılar
şu bu, an tabii. Yani bilim adamları uçaklar, helikopterler yapıyorlar. Bin bir çeşit şeyler kurarak bu havada uçurmaya çalışıyorlar. Rüzgarı hesaplıyor, yönünü hesaplıyor, her şeyini hesaplıyor. Ama Allah'ın yarattığı kuş bunu kendisi Allah'ın ilhamıyla bilerek maşallah. Çok güzel
zaten
şekilde yerine getiriyor.
Örnek alarak yapıyorlar. Mesela şu anda bakıyoruz her şeyde o kuşların kanatlarındaki tabii. O yapıyı örnek alıyorlar. Geçen en sonda yeni bir uçak yapıldığında da o şekilde yapılmış mesela. Kuşların o kanatlarındaki kıvrım ve tüylerindeki yapısına kadar. Tüyleri çünkü kuşların tersli, kısalı, uzun. Hani dışarı ve içeri kısımları aynı değil. O da rüzgarından faydalanması tabii. için. Maşallah. Şimdi uçaklar yapılırken artık onu göze alarak yapıyorlar ki hani daha az yakıt harcayarak daha çok yol kat etsinler.
Maşallah.
İşte bu doğada iman hakikatleri bize çok güzel de
tabii,
gösteriyor.
Elhamdülillah.
Doğanın
maşallah.
Taklit ettiğini.
Inşallah. Çünkü Allah çok güzel yaratıyor inşallah. Biz de bunu görmüş oluyoruz. Devam edecek olursak bu kuşların uçuş şeklindeki avantajı pilotların kanat ucu girdabı dedikleri durumda saklı. Kanatların her iki tarafında da girdap vardır. Bu dönen hava akımı kanadın altındaki yüksek basınç ve kanadın üstündeki alçak basınç nedeniyle oluşuyor. Yan yana uçan kuşların her biri komşularının oluşturduğu yukarı doğru hava akımından, yani kendilerini kaldırmak için daha az enerjiye gereksinim duyacakları bir şekilde uçuyorlar. Yine yardımlaşma.
O fotoğrafta şey var değil mi? Uçak kanadı.
Evet, uçak kanadı.
Çünkü kuşlara baktığımız zaman yani doğudan batıya doğru uzun bir göç edenleri de var kuş türlerinden yani. Bayağı uzun bir yol. Kilometrelerce, saatlerce, günlerce gidiyorlar ve durmadan birbirlerini koruyarak, hani, yorulmalarını engelleyerek.
Bildiğim kadarıyla bunlar göç ederken yolda besin almadan, yani kendi enerjilerini kullanarak yapıyorlar. O %70'lik bir enerji herhalde, onu anlatacak şimdi Evren Hoca. Onu kullanarak gidiyorlar. Bu da işte Allah'ın o canlılarda da, hani bütün canlılarda yaptığı gibi, o canlılarda da muazzam özellikleri var. Tabii. Hiçbir canlıda olmayan, farklı. Zaten örnek edinmeksizin Allah'ın inşallah.
Maşallah.
Örnek edinmeksizin yaratandır.
İnşallah. Yaratandır. Sadece örneği bizler alıyoruz. İnşallah. Mesela o resimde de gördüğümüz gibi, mesela kuşun kanat aerodinamiği uçaklara uyguluyorlar ki o enerji tasarrufunu uygulamış olsun. %70 oranında kazanç sağlıyor. Bilimsel raporlara göre 25 kuşun bir arada uçması sonucu aynı miktarda enerji kullanarak tek başına uçan bir kuşa göre %70 oranında kazanç sağlanmış olur. Bunu nasıl bir araya gelip konuşarak böyle bir hesap yapıyorlar herhalde.
Ya da işte tek başımıza uçalım, maşallah. Ondan sonra bir de toplu uçalım. Ay, bakalım aradaki farkı görelim değil mi?
Tabii ki.
Kazanç sağlamak %30 enerjiyle uçuyor tek başına uçacağı yeri.
Tabii maşallah.
Maşallah.
Yani tabii birçok detay görmüş oluyoruz inşallah. Mesela sakat ve güçsüz kuşların korunması da var. Kuşlar V şeklinin tek avantajsız yeri olan ön kısmına sakat ya da güçsüz olan kuşları getirmemekte, bu şekilde onların güç kazanmasına yardımcı olmaktadır. Bakın onları nasıl koruyor değil mi? Yani bir yerden bir yere göç var ama aralarında arkadaşları da hasta ya da sakat olabiliyor. Onu bırakıp gitmiyor mesela.
Bencillik yok yani.
Tabii canlı. Yani doğada böyle bir rekabet görmüyoruz.
Evrimcilerin dediği gibi.
Tabii ki. Ya bunlar çok ciddi örnekler. Yani evrimcilere şifa olacak
sürekli
örnekler.
Sürekli mesela görüyoruz. Hani diyorlar ya, güçlü olan hayatta kalır, zor olan ezilir.
Tabii.
Oysa biz hayvanların içinde hep dayanışma, fedakarlık görüyoruz. Bütün canlılarda. Yani hemen hemen her gün iman hakikatleri burada anlatıldığı zaman sürekli farklı farklı canlılar anlatılıyor. Hepsinde fedakarlık var. Hepsinde bir özveri var. Hepsinde bencil olmama, hani herkesi toplu halde düşünme. Bütün canlılarda görüyoruz. Bu da bir kez daha çürümüş oluyor evrimci düşünceleri.
Şimdi bir kuş sakatlığı nereden bilsin?
Maşallah.
Ona Allah'ın ilhamıyla, Allah'ın aklıyla verilen bir şey. Yani normal bir kuşun bunu bilmesi imkansız. Bu sakat öne geçmesin, biz uçalım demesi.
Tabii maşallah.
Darwin diyor yani işte hastaların, sakatların korunuyor olmasını işte siz herhangi bir hayvan yetiştiricisine sorsanız, işte hayvan neslinin daha verimli olması ile ilgili ne kadar zararlı olduğunu size söyleyecektir diyor. Bunu herkes bilir, bütün hayvan yetiştiricileri bilir. Biz niye diyor insanları, diyor, sakatları, hastaları koruyoruz bilmiyorum diyor. Yani çok bu yaptığımız yanlış bir şey diyor Darwin. Yani Darwin'in bu kuş kadar o zaman aklı ve vicdanı olmamış oluyor. Çünkü kuşlar bile bunu yapıyorlar. Bu hastaları, sakatları korumaya yönelik hareketler yapıyorlar. Darwin diyor ki biz bunu niye yapıyoruz bilmiyorum.
İnsancıl özellik şey yapmadığı için, göstermedikleri için, hep böyle bir ezme, bir hükmetme olduğu için ve insanları genelde aşağı gördükleri için o yüzden böyle yorum yapıyorlar. Oysa bizde yaşlı olması ya da sakat olması ya da hani bir şeyleri yapamama özelliğine sahip olmamasından dolayı insanlar aşağıda değil, tam tersine. Tabii. Hani öyle olduğu için de özellikle Allah'ın da istemesiyle daha fazla tabii ilgi gösteriliyor.
Tabii Darwin'in kafasını gördük, 150 yıl boyunca insanları masalıyla kandırmış, ne kadar sevgisiz, değil mi? Ne kadar saygısız, ne kadar garip bir yaşantı, egoist bir yaşantı. Yani
kötü terimlere kullanabiliyoruz.
Tabii yani. İnşallah.
Ama kötü sözcükler de Darwin'in
İnşallah. Tabii inşallah. Dolayısıyla yani asıl olan Kur'an ahlakıdır. Allah'ın yarattığını bilirse insan, o mucizeleri görürse Allah'a yakınlaşır, imanı artar, sevgisi artar, yardımlaşması artar. En önemlisi vicdanı harekete geçer ve bütün bu asıl yapması gereken olaylarda olur inşallah. Ayette şu şekilde Allah buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Talak suresi 12. Elhamdülillah Rabbimiz de söylüyor. Yani her şeyi Allah ilmiyle kuşatmış durumda. Yani istesek de Allah söylüyor. İsteseler de istemeseler de diyor Allah. Yani Allah her şeyi kuşatmış durumda ve teslim olmamız gerektiğini anlıyoruz.
Zaten hatta bununla ilgili de bir ayet daha var, meğerden söylüyorum. Allah diyor ki yani yeri göğü birbirinden ayırdığını söylüyor. Yani yeri ve göğü ikisini birbirinden ayıranın Allah olduğunu ve insanların buna iman etmesi gerektiğini. İşte az önceki mesela ayette de aynı şekilde. Bu da ayrı bir Kur'an mucizesi. Yerin gökün diyor 7 kattan oluşması. Gerçekten bugün bilimle gelişerek biz mesela son yüzyıllarda bulunan bir şey. Göğün 7 kat olduğu bulundu mesela. Oysa bu Kur'an'da yine yer alıyordu, Kur'an mucizesi olarak. İşte Allah'ın bütün gerçekten söyledikleri, Kur'an yoluyla bizlere aktardıklarının gerçekten de her şeyin hak olduğunu ve Kur'an'ın da hak kitap olduğunu bizlere gösteriyor inşallah. Şöyle. Ayrıca hocamızın Harun Yahya adıyla yazdığı kitaplardan bir tanesi var. İzleyicilerimiz buradan da daha detaylı bilgilere sahip olabilirler bütün canlılarla ilgili. Hayvanlarda göç mucizesi, yani diğer canlı çeşitlerin hepsiyle ilgili daha detaylı olaraktan izleyicilerimiz diğer canlıları da inceleyebilirler inşallah. Kuşların ve uçuşların kökeni.com sitesinden ulaşabilir izleyicilerimiz. Tekrar söylüyorum, kuşların ve uçuş kökeni.com sitesinden daha detaylı olarak istedikleri canlıların nasıl göç ettiklerini ve nasıl yaşadıklarına dair izleyicilerimiz ücretsiz de indirebilirler. Ayrıca bu site zaten inşallah ücretsizdir. Ücretsizce de indirip takip edebilirler inşallah.
Maşallah.
Bu az önce Evren Hocam'ın dediği konu önemli. İnsan ruhunu Cenab-ı Allah'a teslim ederse kurtuluş buluyor. Ferahlık o zaman oluyor.
Elhamdülillah.
Mutluluk, saadet, güzellik, sağlık, sıhhat, afiyet, sevgi. Hakikaten bunların hepsi öyle oluyor. Öbür türlü olmuyor. Şimdi Darwin bilmem bu ekip. Zaten hocamın söylemiş bunu. Darwin adı üstüne zaten. Dar kafalı bir adam. Adını da öyle koymuşlar. Tevaf. Bu aklı da dar. Manevi yönü çok çok zayıf. Yani ne yok, hatta zayıf da demeyeyim, yok. O yüzden de ne hale gelmiş. Allah onu hem yüzüne bir garip bir hal olmuş belli yani. Bakar insan anlıyor daha yüzünden. Yani konuşmasa o kişinin yani garip bir adam olduğu daha yüzünden anlaşılıyor. Müminler de tam tersi oluyor. Daha yüzlerine bakar bakmaz, konuşmasa bile hemen güzel, nurlu, bereketli, Allah'ı seven, Allah'tan korkan mübarek biri olduğu hemen anlaşılır. Yine Üstad Bediüzzaman Hazretlerinden bir örnek vereceğim. Üstad diyor ki, eğer diyor insan diyor en sevdiği şeyi, varlığı Cenab-ı Allah'a teslim ederse huzur bulur, mutluluk bulur. Nedir insanın en sevdiği şey? Canıdır. Değil mi? Ama en kıymet verdiği şeydir diyor. Herkesin en kıymetli şeyi canıdır hakikaten. İşte az önce anlattık. Hasta olduğunda, zor günde aklına başka bir şey geliyor mu canından başka? Neren ağrıyorsa oran canın oluyor. Ama bir an önce o geçsin diyorsun. Başka hiçbir şeyin peşinde koşmuyorsun. O anda da o hastalığı verenin Cenab-ı Allah olduğunu bileceğiz. Hastalığa şifa verecek olanın da Cenab-ı Allah olduğunu bileceğiz. Hasta olduğumuzda da Cenab-ı Allah'a dua edeceğiz. Bol bol. Çok çok fazla. Her gün tabii dua edeceğiz. Hasta olduğumuzda da. Bakın Üstad çok güzel tarif ediyor. Diyor ki, insanın en kıymetli ve üstüne titrediği malı onun ruhudur diyor. Bak malı. Yani başka bir şeyden bahsetmiyor. Dünya malı çok. Ama en kıymetli, üzerine titrediği, en önemli, en değerli malı onun ruhudur diyor. Onu zayıf olmaktan ve fenadan, ve başıboşluktan muhafaza korumak için kuvvetli ve emin bir ele teslim derin bir sevinç verdiğini kati olarak hissettim diyor. Bak en sevdiğim şeyi ne yapar insan? En kuvvetli, en güçlü değil mi? En iyi şekilde muhafaza edecek zata teslim edersin diyor. Ve o da Cenab-ı Allah işte inşallah.
İnşallah yine bir harika daha anlatalım. Şu an mürekkep balığı ile ilgili. Mürekkep balığının harika özellikleri var tabi. Vücutlarındaki deri tabakasının altında bulunan kaslar aracılığıyla bünyelerine su topluyorlar ve daha sonra bu suyu kuvvetlice geri püskürterek yüzüyorlar. Böyle değişik bir mekanizmaları var. Vücutlarında su toplayıp bunu püskürterek hızlanabiliyorlar su içerisinde. Japon mürekkep balıkları 2000 kilometrelik göçleri sırasında saatte ortalama 2 kilometre hızla hareket eder. Bazı cinslerin ise hızları da 30 kilometreyi geçtiği bilinmektedir. Gerçekten muazzam bir hız bir balık için. Mürekkep balıklarının düşmanlarından kaçış hızları yeterli gelmezse vücutlarında sentezledikleri koyu renkli boyayı bir bulut şeklinde püskürtüyorlar ve dikkatini dağıtıyorlar o canlının. Yani bir anda ortalık böyle mürekkep bulamacı gibi oluyor ve
maşallah.
Balığın tüm dikkati dağılıyor. Mürekkep balığını da göremez hale geliyor.
Maşallah.
Derinin altındaki mürekkep balıkları kromatofor adı verilen esnek bir katman sayesinde de deri renklerini değiştiriyorlar. Ve istedikleri renge sokabiliyorlar. Mesela sağ tarafta gördüğümüz mürekkep balığı işte toprak kum rengine mesela sokmuş kendini. Diğeri ise mavi renge sokuyor. Yani hatta bunların videoları da var, onları da gösteririz. Böyle çok hızlı yani bir saniye içerisinde hemen adapte olabiliyorlar.
Maşallah.
Erkek bir dişiyle ilgilendiğinde mavimsi renk alıyor. Bu sırada yanına bir başka erkek gelirse dişiye bakan yarısını mavi, erkeğe bakan yarısını kırmızı renk veriyor. Kırmızı meydan okuma ve saldırganlık anında kullanılan uyarı rengi. Yani bu da çok enteresan.
Değil mi? İki enteresan. Hani dişiyle erkeğe evet. Farklı. Hani derinin iki renge dönmesi de çok enteresan.
Bir de o an o gerekiyor. Hani tamamen kırmızı olsa bu sefer dişiyi de korkutacak. Tamamen işte mavi olsa erkeği korkutamayacak.
Bir de dışarıdan kendisini evet. Görmüyor ki. Hani o kısmının kırmızı olacağını, o kısmının evet. Mavi olacağını nasıl görecek? Yani hani sağ tarafındaysa erkek canlısı orayı kırmızı yapacak. Solumda dişi var orayı mavi yapacağım. Onu nereden ayırt edecek? Kendisini dışarıdan görme gibi bir şey de yok zaten.
İnşallah. İnşallah. Yani dolayısıyla burada büyük bir mucize var. Bu da inşallah Allah'ın yaratmasıyla olan bir şey. İnşallah.
Evet maşallah.
İnşallah.
İnşallah. Bir site tanıtımı daha vardı herhalde. Onu da izleyicilerimize aktarırsak oradan daha detaylı olarak da bütün canlıları inceleyebilirler. İman hakikatleri olarak inşallah.
Hangisi evet, hangi siteden doğru?
İkinci site.
İkinci sitemizde hocam olması lazım orada.
Bir bakayım ona.
Tamam o baktıktan sonra şey yaparız. Ya bu canlılardaki bu özellikler bakıyoruz bütün canlıda hani gökyüzünde farklı bir alem var değil mi? Denizlerde farklı bir alem var. İşte karada yaşayanlarda farklı bir alem. Ya baktığımız zaman da bütün canlıların farklı farklı yaşam koşulları buna benzer ve buna uygun olarak yani Allah gerçekten bütün canlıları ortamına uygun yaratmış yani. Mesela kutup ayısı diyoruz. Kutup ayısını biz hiçbir şekilde güneyde bir yerde görmeyiz. Gerçekten de kutup bölgelerinde yaşarlar mesela. İşte mesela canlı türleri diyoruz. Renk değiştiren hani orta kamuflaj canlıları diyoruz mesela. Bunları da görüyoruz. Hani hepsi neredeyse ona göre denizdekinin kamuflaj rengiyle karadakinin ya da uçan bir kuşun kamuflajı aynı olmuyor mesela. Hepsi birbirinden farklı. Bunlar da işte Allah'ın bütün canlıları ortamına uygun ve olması gerektiği gibi yarattığını görüyoruz.
Elhamdülillah.
Az önce de hocam mesela bahsetti. Biraz da oradan değinelim. Hani şimdi insanların ömürlerinden bahsettik. İşte insanların ömürlerinin uzamasından. İnsanlar ömürlerinin uzamasını isteyecekler mesela. Ne zaman isteyecekler? Ahir zamanda isteyecekler. İnsanlar ahir zamanda ömürlerinin uzamasını isteyecekler. Hatta Peygamber Efendimiz bunu altın çağ olarak isimlendiriyor. Bu asr-ı saadet dönemine benzetiliyor. Yani insanlar bu dönemlerde yaşadıklarından çok fazla keyif alacaklar. Nasıl biz az önce söyledik hani oturduğumuzdan, sohbetimizden, muhabbetimizden keyif alıyoruz çok fazla diye. İnsanlar da bu dönemde yaşadığı, yaptığı her şeyden çok daha fazla keyif alacaklar ve Allah'tan ömürlerini uzatmalarını isteyecekler. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyaya dünyadaki bütün kötülükleri bitirmiş olacak inşallah. İnsanlar bu güzellikte de, çünkü insanlar güzel olan yerde yaşamak isteriz. Yani biz şimdi niye hep yaşamak istiyoruz diyoruz güzel şekilde? Çünkü her şey güzelse, işte kavga dövüş yoksa, kimsenin arasında ayrımcılık yoksa, işte herkes eşit durumdaysa, fakir yoksa, kimse aç değilse, herkes hayatının biraz daha uzun olmasını ister. İşte Hazreti Mehdi döneminde de inşallah insanlar bunu isteyecekler ve bunu yaşayacaklar, görecekler.
İnşallah.
Bütün kötülüklerin ve sıkıntıların bittiği dönem olacak. Hazreti İnşallah. İsa ile beraber inşallah, inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam da beraber görevlerini inşallah dünyada sürdürecekler inşallah. İnşallah. Hatta bununla ilgili bir şey de okumak istiyorum. Hani bu dönemle ilgili nasıl insanlar ömürler uzasın dediği gibi, hani insanlar da yaşlarıyla ilgili mesela diyecekler ki, küçükler keşke ben büyük olsaydım, büyükler de keşke ben küçük olsaydım diye temenni ederler. İyi insanların iyiliğini arttırır, kötülere karşı bile iyilik yapılır. İşte insanlar bu dönemde bunu isteyecek, çünkü her şeyin güzel olduğu bir dünyada insanlar da en güzel şekilde bütün güzellikleri yaşamak isteyecekler.
İnşallah.
Bunları izleyicilerimize aktaralım isterseniz. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrindeki altın çağı. Görülmemiş bolluk olacaktır. Bu dönemde biliyoruz, evet, bolluk. İnsanların, herkesin ekonomisinin yüksek olduğu, inanılmaz derecede bolluk oldu. Hatta insanlara para verdiğiniz zaman diyecekler ki bizde yeterince var zaten, gerek yok, istemiyoruz diyecekler diye bir dönem. Yani bu da bolluğun ne kadar çok olacağını aslında anlatıyor. Şu an insanlara biraz düşündüğü zaman acaba diye soruyorlar, ama işte en büyük zaten alametlerden bir tanesi de insanların bunu böyle düşünmediği zaman zaten Mehdi Aleyhisselam. Çıkış alametlerinden bir tanesi. İnsanlar böyle düşündüğü için hani Mehdi Aleyhisselam zaten çıkış alametlerinden. Tabii. Bütün bolluklar dünyayı saracak inşallah.
Hadiste belirtiliyor. Ya o kadar çok alıyor ki utanıyor artık. Geri vermek istiyor. Geri de veremiyor. Yani o kadar bolluk
çünkü
var.
Çünkü bolluk, yani bereket maşallah olduğu zaman zaten, hani bir şeyin nasıl bereketi, hani bir şeyin çok olması bereketli olması demek değildir. Bir şey gerçekten bereketliyse zaten bayağı çok gibi geliyor sana. Çünkü onunla Allah'ın verdiğini ve Allah'ın insanlara bu güzelliğin verdiğini bilerek yaşıyorsak, bu zaten en faydalı ve en verimli şekilde olur. O yüzden dolayı bolluk da inanılmaz çok olacak insanlarda inşallah. Ümmetimde Hazreti Mehdi Aleyhisselam vardır. İnsanlar ona gelecek ve ey Mehdi, bana da ver, bana da ver diyecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da onun esvabını taşıyabildiği kadar dolduracaktır. Ümmetim içinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacaktır. Benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak ki o güne dek onun mislini kesinlikle bulmamıştır. Yer gıda ürünleri verecek ve insanlar da hiçbir şey saklamayacak. Yani vermemezlik etmeyecektir. Mal da o gün çok birikmiş olacaktır. Muhakkak o zaman da Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde, devrinde mal çoğalıp su gibi akacak. Da onun hiçbir kimse tenezzül edip kabul etmeyecek. Az önce söylediğimiz gibi insanlar istemeyecekler yani. Çok olduğu için. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde akan ırmaklar bile suyunu fazlalaştırılacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hazineleri çıkaracak inşallah. Zenginlik olacaktır bütün dünyada. Ümmetim arasında Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Allah onu insanları zengin kılmak için gönderecektir. Ümmet nimetlenecek. Hayvanlar bol bol yiyip içecek. Arz nebatını çıkaracak. Mal saha üzere, yani seviye üzere verilecektir. Bu zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir başka müjdelenmesi de, Peygamber Efendimiz öyle söylüyor. Yani gökte uçan kuşlar, denizde yüzen balıklar dahi sevinecek. Bütün insanların ve bütün hayvanların dahi dünyada var olan herkesin sevineceği. Çünkü müjdelenin diyor Peygamber Efendimiz. Güzelliğin geldiği ve insanlar arasında ayrımın olmadığı ve bütün her şeyin sevildiği, Allah'ın yarattığı bütün canlıların sevildiğini Peygamber Efendimiz Mehdi döneminde söylüyor. Allah onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle fakirliği giderir ve Mehdi Şam'a iner. Görülmemiş bir adalet olacaktır. Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa, Allah benim ehli beytimden bir zatı, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecek. Yeryüzün zulümle dolduğu gibi o yeryüzünü adaletle dolduracak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bendendir. Yeryüzü zulüm ve işkenceyle dolduğu gibi onu doğruluk ve adaletle doldurur. Zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın başka bir özelliği de adaletli ve insanlara karşı çok fazla sevgisi. Hatta bir benzetme de, insanların babalarının nasıl evlatlarını sevmesi gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam da bütün müminleri, bütün insanları evlatlarını sever gibi bir baba sevgisiyle seveceğini söylüyor Peygamber Efendimiz. Yeryüzü huzur ve güvenlik içinde olacak. Bu zaten günümüzün en büyük sıkıntılarından bir tanesi. İnşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la beraber son bulacak. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın yanlarında hiç erkek olmaksızın rahatlıkla hacca girebileceklerdir. Bu da işte herkesin nasıl güvenli olacağını aslında anlatıyor. Yani bugün kadınlar biliyoruz ki hani eşleri ya da tanıdıkları olmadan hacca tek başına gidemiyorlar. Çünkü güvensiz bir ortamdayız şu anda yaşadığımız dünya gereği. Yani insanların birbirine olan güvensizliği söz konusu. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la bu güven geleceği için yani bayanlar da tek başlarına diyor hacca gidebilecek. Yani burada aktarılmakla istenen dünya hayatında çok rahat olacaklar. Hiçbir şekilde tek başlarına bir yerlere gittiği zaman sıkıntı yaşamayacaklar. Çünkü herkes zaten birbirini seviyor ve birbirine tabii, güveniyor olacak
çünkü
inşallah.
Çünkü Kur'an ahlakı hakim olacağı için güven de gelmiş oluyor inşallah.
Zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de Kur'an ahlakını dünyaya yayması. Zaten Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam benim ahlakımdadır diye. Gerçekten de o şekilde dünyada bir hayat olacak inşallah.
İnşallah.
Rükun ile makam arasında kendisine biat edilecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam o kadar mahremetli olacak ki zamanında ne ki bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. Bu zaten sürekli aktardığımız bir şey. İnşallah hani hiçbir şekilde uyandırılmayacak derken insanların hiçbir şekilde rahatsız edilmeyeceği, herkesin bu durumdan memnun olacağı bir durum. Tüm çatışmalar son bulacak, barış hakim olacaktır. Savaş erbabı da ağırlıklarını, silah ve malzemelerini bırakacak. Kap suyla dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Onun yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında kurtla koyun bir arada oynayacak. Yılanlar çocuklara zarar vermeyecektir. İnsan bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir. Düşmanlık ve kini kaldıracaktır. Zehirli olan her hayvanın zehri de sökülüp alınacaktır. Hatta küçük oğlan çocuğunu eli yılanın ağzına sokacak da yılan ona zarar vermeyecektir. Kurt koyun keçi sürüsü içinde sürünün köpeği gibi olacaktır. Sevgi ve kardeşlik hakim olacaktır. Nasıl bizimle onlar arasındaki şirk ve adavetten kurtulmuş ve kalplerine ülfet ve muhabbet yerleşmişse onun gelişiyle yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle yine öyle olacaktır. Allah bizimle insanları nasıl şirk ve adavetten kurtararak onların kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmiş ve dini kardeş yapmışsa Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile fitne adavetinden kurtaracak ve kardeş yapacaktır. Gerçekten bunları insan Hazreti Peygamberimiz tarafından bizlere söylenirken bunları hadislerde gördüğümüz zaman insanların gerçekten heyecanlandırıcı bir durum. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyaya güzelliği getirecek. Şu anda olan bütün kötülükleri ve insanların birbirisinde olan arasında olan bütün ayrılıkları, savaşları, kötülükleri ortadan kaldıracak. Maşallah. Öyle bir güzel dönemdeyiz inşallah. Evet, bir başka sitemizden de tanıtalım izleyicilerimize. Kur'an'da Mehdiyet. Kur'andamehdiyet.com'dan izleyicilerimiz Kur'an'daki Hazreti Mehdi ile ilgili işte bütün bilgilere, Allah'ın ve Peygamber'in bizlere yani hadislerle ilgili bütün bilgilere buradan rahatlıkla ulaşıp daha geniş kapsamlı olarak da hocamızın sitesinden öğrenebilirler. Kur'an'da mehdiyet.com sitesi tekrar söylüyorum. Buradan daha detaylı olarak izleyebilir inşallah size inşallah. Aktarabiliriz.
İnşallah. Ben de altın çağda yaşanacak güzelliklerden bahsetmek istiyorum. Hazreti Mehdi'yle beraber.
İnşallah.
Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrindeki altın çağ. Hazreti Mehdi yeryüzünü imar edip güzelleştirilecek.
Evet.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam yeryüzünü imar edip güzelleştirecektir. Alemde viran bir yer kalmayacaktır. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam her yeri onaracak, abat edecek, imar edecek, güzelleştirecektir. Kıyam edecek kâin olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam Hazreti Ali'nin soyundandır. O bu yeryüzünü yeryüzünden başka bir hale getirecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dünyanın dört bir yanına sevinç ve hoşnutluk saçacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yarenleri, dost ve arkadaşları alemin yeryüzüne ayak basıp her yerde kudreti ellerinde bulunduracaklar. Herkes ve her şey onlara itaat edecek. Hatta çöldeki yırtıcı hayvanlar ve yırtıcı kuşların hepsi. Onların rıza ve hoşnutluğunu kazanmak isteyecekler. Bu din elçileri, huzur ve adalet elçileri öyle bir sevinç ve hoşnutluk getirecekler ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın asabının ayakta bastığı yer başka yerlere karşı iftihar edecek. Evet, dünyayı fitne ve düşmanlık sardığında, her yer zulüm ve fesat ve yağma ile dolduğunda, dalalet ve inhiraf kalelerini yıkmak, hakkı bırakıp bağıtılan sapan odakları fikren etkisiz hale getirecektir. Karanlık ve taş kalpleri tevhid, insaniyet ve adalet nuruyla aydınlatmak için Allah yüce ıslahçısına Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecektir inşallah.
Maşallah. Yani Darwinizm, evet, ve materyalizmi bitireceğini, evet, biz anlamış olacağız inşallah.
Zulüm, yani düşmanlık, zulüm, deccaliyetin en son noktasına geldiği an Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dünyada zuhur edeceğini, yani şu an dünyada olduğunu ama o zaman ortaya çıkacağını, herkesin onu tanıyacağını söylüyor peygamberlerimiz hadislerinde inşallah.
Maşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam yeryüzünün hazinelerini de ortaya çıkaracağını söylüyor. Yani zenginliğin, bolluğun geleceğinden.
Maşallah.
Onun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında bütün sular taş tatlılaşacak, nehirler uzayacak, yeryüzü bitkilerini artıracak ve içindeki hazineleri dışarı çıkartacaktır. Onun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında yer altındaki hazineler ve servetler, diğer madenler ortaya çıkacak diyor.
Maşallah.
Maşallah.
Hayret edecek bir şey değil mi ya? Normal, mesela Peygamber Efendimiz hakikaten müjde veriyor yani.
İnşallah.
Ama her yönden, yani mesela ruhumuza bir güzellik katacak bir şey, maddiyata güzellik katacak bir şey, maneviyata güzellik katacak bir şey. Fert fert herkesin çok hoşuna gideceği bir şey. Bütün dünyanın çok hoşuna gideceği çok önemli bir konuda müjde veriyor. Cenab-ı Allah vaat ediyor. Ya bir, yani anlaşılır gibi değil. Hakikaten mucizedir. Yok, biz böyle bir şey istemiyoruz diyenler var mesela. Yani dünyanın biz bu halinden çok memnunuz diyorlar. Ne diyoruz dünyanın hali? Savaşlar var işte diyor. İnsanlar öldürülüyor diyor. Kan akıyor diyor mesela.
Aç sefil insanlar.
Evet, açlıktan sürünüyor diyor herkes diyor sokaklarda. İşte böyle bacılarımıza, kadınlara, küçük çocuklara, hatta erkeklere işte tecavüzler ediliyor. Bilmem ne. Yani o çok memnun ben diyor. Şahane mi? Hatta diyor ki, canım diyor, ne var diyor, bu kadar zor şartlar var ama işte hani ben de ölürsem diyor, ben de şehit olurum diyor. Ne güzel olur. Ya bu akıl almayacak bir kafa. Yani ya insanın da biraz, ne bileyim, ya bir vicdanlı olur, bir samimi olur, bir ne bileyim Allah'a bir teslimiyet olur. Yani Cenab-ı Allah'ın vaadi var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi varken nasıl böyle bir şey istenilmez ya? Yani mesela biri sana gelip diyor ki sana çok güzel bir hediye vereceğim, bu senin çok hoşuna gidecek diyor. Yani ölene kadar büyük bir mutluluk içinde yaşayacaksın. Büyük bir ferahlık, büyük bir zenginlik içinde, maddi manevi. Böyle bir şey vereceğim sana diye biri geliyor. Sen diyorsun yok teşekkür ederim, ben almayayım, ben bu halimden çok memnunum. Hal de bu. Yani savaş, akan kan devam ediyor. Zulüm devam ediyor. Yok, ben bu hediyeyi kabul etmiyorum, teşekkür ederim der mi insan? Ya teşekkür ederim der, hediyeyi alır. Hatta işte ellerinde daha önce anlattığı gibi diğer kardeşleriyle, arkadaşlarıyla, tanıdıklarıyla, insanlarla paylaşır. Her taraf güzel hale gelir. Ya bunu kim istemez ya? Yani hocamız demişti ki, isteyin veya istemeyin.
Olacak zaten.
Hem Mehdi Aleyhisselam gelecek. Yani gelmiştir, zuhur da edecek, herkes görecek. Onda kimsenin şüphesi olmasın. Bir de çok tuhaftır. Yani neden Mehdi Aleyhisselam istenmiyor? Mesela hocamız onu dün anlatmıştı. Budistler de Buda'yı bekliyor. Ya ben hiç duymadım yani buna itiraz eden. Mesela hayır kardeşim, Buda gelmeyecek, istemiyoruz. Mesela Buda gelmeyecek diye kitaplar yazmıyorlar mesela. Yani karşı gelmiyor kimse, tamam. İlgilenmiyorlar bile yani, aman canım bırakın onları diyorlar. Ne alakası var deyip geçip gidiyor. Kardeşim niye Mehdi? Niye Mehdi istemiyorsunuz? Niye kitaplar yazıyorsunuz bu konuda? Niye itiraz ediyorsunuz Mehdi Aleyhisselam'ın gelişine? Niye karşı çıkıyorsunuz? Burada bir olağanüstülük yok mu? Var. Ama tabii isteseler de istemeseler de Mehdi Aleyhisselam
İnşallah.
Tam Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği yerde ve tarihte gelmiştir Allah'ın izniyle. Biz buna canı gönülden inanıyoruz. Üstümüzde anımız var, canı gönülden inanıyoruz. Ve biliyoruz çünkü Peygamberimiz söylemiştir Aleyhisselatü Vesselam. Doğrudur, haktır. Kur'an ayetleri vardır, hepsi doğrudur, haktır. Bizim kaynaklarımız sağlam. Evelallah. Ama Mehdi gelmeyecek, gelmiş geçmiş, 100 yıl sonra gelecek diyenlerin kaynağı yok. Atıyorlar. Hatta kaynak veriyoruz. Nereye dayanıyorsunuz? Sandalye. Kaynakları sandalye, bu kadar. Veya işte bazıları diyor ki ben de başka kafadanım diyor. Ha, kafandan söylüyorsun. Bağlayıcı değildir o.
Yani hiçbir şekilde doğruluğu net değildir. İspatlanamaz. Belli ki atıyorsun. Ama bizimki evelallah çok sağlam kaynaklarımız.
Zaten yani bir insanın görüşü farklı olabilir tabii. İslam hakim olmayacağını, İslam ahlakının yeryüzüne hakim olmayacağını düşünebilir. Mesela inkar ediyordur. Allah'a inanmıyordur. Peygamberimizin peygamber olduğuna inanmıyor olabilir. O zaman der ki İslam'a hakim olmayacak der, İslam ahlakı. Bu olabilecek bir şey. Garip bir şey değil ama garip bir şey değil ki aslında garip bir şey
fikir
de.
Fikir yönünden.
Fikir yönünden hani öyle bir şey olabilir tabii ki ama bunu İslam'a göre İslam hakim olmayacaktır derse o zaman bizi karşısında bulur. Hocamızı ilk başta karşısında bulur.
Evet.
Şimdi dün bir videodan bahsetmiştim ben internet üzerindeki, onu tekrarlayayım. İşte yabancılar yapmış videoyu. Yani Müslümanlar değil yapanlar. Ve bundan işte 20 sene sonra mesela işte Fransa'da İslam ahlakının hakim olacağı, işte diğer ülkelerde İslam ahlakının hakim olacağından bahsediyor. Tabii bunu kendince bir korku ifadesiyle bahsetmiş. Biz onu söyleyelim, hiç korkacak bir şey yok. İslam ahlakı yeryüzünde hakim olduğu zaman en ileri derece demokrasi, laiklik,
sevgi, saygı, hoşgörü,
sevgi, dediğin gibi saygı, hoşgörü, bütün güzel ahlak özellikleri ve Müslümanlar sürekli tekrarlıyoruz. Dünyanın en kaliteli insanlarıdır Müslüman karakteri. Yani Kur'an'a uyan ve Kur'an'a göre hareket eden, Peygamberimizin sünnetine göre sallallahu aleyhi ve sellem hareket eden bir kişi dünyanın en kaliteli insanı haline gelir. Dolayısıyla hani korkacak bir şey yok. Onlar diyecekler ki zaten biz niye daha önce istemedik? Niye biz daha önce İslamiyet'e girmedik? Niye daha önce İslam ahlakının yeryüzünde hakim olması için biz çaba sarf etmedik de böyle anlamsız bir korku içerisinde yaşadık? Dediğimiz gibi korku olacak bir şey yok. Kan duracak. Adaletsizlikler duracak. Yani hangi insan istemez ki aklı başında bir insan kanın durmasını, adaletsizliğin durmasını, ve herkese eşit tanınmasını.
Orayla ilgili bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi mesela insanlar bazen de şöyle bir yanılgıya düşüyorlar. Kan duracak diyoruz mesela, işte adalet olacak diyoruz. Herkes zannediyor ki hani böyle toplu tüfekle savaş da olacak ama Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerinden bir tanesi. Yani Peygamber Efendimiz de hadislerde söylüyor. Allah kaderini o şekilde belirlediği için tamamen ilimle olacak. Yani savaşı ilmen olacak. Hiçbir şekilde zaten kan akıtmayacak ve mücadelesinde kılıçla, tüfekle, topla değil de tamamen ilimle olacağı. Yani insanlara ilimle anlatacağı ve güzel bir şekilde aktaracağı. Onu da
İnşallah.
Aktarmak istedim.
Ya dünya değil mi? Biraz çok önce de hadiste gördük. Dünyayı imar edecek diyor evet. Peygamber Efendimiz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam için. Sanatın, estetiğin aslını göreceğiz.
İnşallah.
İnşallah. Dolayısıyla kaos ortamını kalkıp yerine gerçek sevginin geldiğini göreceğiz inşallah. Akın hocamın dediği doğru. Neden daha önce bunu yapmadık şeklinde de bir utanç olur. Allah korusun. Onun için şimdi çok iyi öğrenip hocamızın kitaplarını çok iyi okusunlar inşallah. Allah izin verirse öğrenirler.
Zaten bir de şu da var mesela, şu görüş de var. Onları da hani söyleyelim de şey olsun diye söylüyorum, hani izleyicilerimiz anlasın. Mesela işte diyorlar ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman işte topla tüfekle işlemeyecek ona, işte tankla da üstünden geçsen bir şey olmayacak. Ya böyle bir şey yok ki. Şimdi hangi zamanda devrine baktığımız zaman kim mesela peygamber efendilerimiz, mesela peygamberlerimiz yaralanmamışlar mı mesela savaş sırasında, işte ne bileyim hayatlarını kaybetmemişler mi? Yani yine insan görünümde baktığımız zaman zaten insan ve özellikleri tamamen insani özellikler taşıyan, hani hiçbir şekilde işte hani şey ya, insanların işte bazı insanların, bir kısım insanların bunlar söylemesinden kaynaklanıyor. İşte hani top tüfek işlemeyecek, kılıçla, silahla kurşun geçirmiyor. Hani insan sonuçta bu, yani etten kemikten baktığım zaman Allah'ın yarattığı bir insan yine. Hani hiçbir şekilde bu şekilde olmayacak ama Allah tabii ki koruyacak Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve zaten kaderini galip olarak yapmış hiçbir şekilde diyor Peygamber Efendimiz, hiçbir şekilde diyor zaten mağlup olmayacak, bütün mücadelelerinde galip gelecek. Materyalizme, ateizme, evrimcilerin düşüncelerine, Darwinizme hepsini yıkacak inşallah.
İnşallah.
Bunları da aktarmak istedik.
İnşallah.
Bu yine tabiri caizse zaman su gibi akıp geçti. Güzel programımızın İnşallah. Yine sonuna geldik. İzleyicilerimize aktaralım. Saat 17'de Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımız olacak. A9 TV'den ve Harun Yahya TV'den takip edebilir izleyicilerimiz. Ayrıca saat 22'de de, yani akşam 10'da Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı olacaktır canlı olarak. Hocamız yayında olacak inşallah.
İnşallah.
Bunu da Kocaeli TV, A9 TV ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz izleyicilerimiz. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz efendim.